Ayrım 3. Dostumun kitabı. Anatole France. Sayfa 31. 6. Altın gözlü Marcel. 5 yaşımdaydım. Dünya hakkında o zaman edindiğim düşünceyi sonradan değiştirmek zorunda kaldım. Yazık oldu, o dünya çok daha hoştu. Bir gün insan resimleri çizmekle uğraşıyordum. Annem beni rahatsız ettiğini bile düşünmeden yanına çağırdı. Annelerin böyle düşüncesiz davranışları çok olur. Bu seferki çağırış sırf elimi yüzümü yıkamak içinmiş. Ben böyle bir gereksinim duymuyor, üstelik de gereksiz buluyordum. Dolayısıyla ayak diriyor, yüzümü gözümü buruşturuyor, annemin canına tak dedirtiyordum. Annem, vaftiz anan neredeyse gelecek dedi. Seni böyle giyinmemiş görürse yakışık alır mı? Vaftiz anam mı? Şimdiye kadar kendisini hiç görmemiştim, tanımıyordum. Hatta vaftiz anam olduğundan bile haberim yoktu. Ama vaftiz ananın ne demek olduğunu çok iyi biliyordum. Öykü kitaplarında okumuş, resimlerde görmüştüm. Vaftiz ananın peri olduğunu biliyordum. Anneciğimin beni sabunla dilediği kadar temizlemesine, saçımı taramasına ses çıkarmadım. Vaftiz anamı düşünüyor, onu tanımak için meraktan ölüyordum. Öğrenmeye can attığım şeyler hakkında durmadan soru sorma huyuma karşın bu sefer tek sözcük sormadım. Neden? Neden diye mi soruyorsunuz? Cesaret edemiyordum da ondan. Çünkü benim perilerle ilgili kanıma göre onlar ağzı sıkılık ve giz isterler. Çünkü duygularda öyle değer biçilmez bir belirsiz taraf bulunur ki, yeryüzünün en kör peri ruhu bile kendiliğinden bunu gizleme konusunda kıskançlık gösterir. Çünkü büyüklerde olduğu gibi, küçüklerde de tarife sığmaz şeyler vardır. Çünkü vaftiz anamı daha tanımadan seviyordum. Söyleyeceğim şeye biliyorum şaşacaksınız. Ama iyi ki gerçekliğinde ara sıra beklenmedik bir yanı oluyor da onu katlanılır duruma getiriyor. Vaftiz anam da düşlediğim kadar güzeldi. Onu görür görmez tanıdım. Evet, benim beklediğim buydu. Perim gelmişti. Hiç şaşmadan hayranlıkla seyrediyordum onu. Alışılmıştan farklı olarak doğa hiç olmazsa bu sefer küçük bir çocuğun güzellik düşleriyle boy ölçüşebiliyordu. Vaftiz anam yüzüme baktı. Gözleri altın rengindeydi. Gülümsedi bana. O zaman dişlerinin benimkiler kadar ufacık olduğunu gördüm. Konuştu. Sesi duruydu. Ormandaki bir kaynak kadar uyumluydu. Beni öptü, dudakları taptazeydi. O dokunuşu hala yanaklarımda hissederim. Onu görünce içim son derece tatlı bir duyguyla doldu. Bu ilk karşılaşma galiba her yönden çok zevkli olmuştu ki, bunun bende kalan anısı, büyüsünü bozabilecek her türlü ayrıntıdan sıyrılmış bulunuyor. Bu anı apaydınlık bir yalınlık kazanmıştı. Vaftiz anam ayakta, kolları açık, dudakları gülümsemek ya da öpmek için yarı aralık bir halde gözümün önüne geliyor. Beni kollarımdan tutup havaya kaldırırken, ''Canım'' dedi, ''dur da gözlerinin rengini göreyim.'' Sonra saçımın buklelerini karıştırarak ekledi, ''Sarışın ama büyüyünce esmer olacak.'' Perim geleceği biliyordu. Fakat yine de hoşgörülü kerameti geleceği ona tam olarak bildirmemişti. Bugün saçlarım ne sarı ne de siyahtır. Ertesi gün bir sürü oyuncak yolladı. Bunlar benim alışık olduğum şeylerden değildi. Ben kitap, resim, yapıştırıcı, boya kutusu ve şişelerle zeki ve çelimsiz bir oğlan çocuğuna gerekli her türlü araç ortasında yaşıyordum. Ben, çeşit çeşit acı ve sevinç kaynağı olan renk ve şekil dünyasına oyuncaklarıyla saf saf adım atmaya çalışan, evde kapalı kalmaya alışkın bir çocuktum. Vaftiz anamın seçtiği hediyeler bu çerçeveye girecek cinsten şeyler değildi. Onlar sporcu ve beden eğitimci küçük bir oğlan çocuğuna gerekli aletlerdi. Trapezler, halatlar, gülle ve halterler, kısacası bir oğlan çocuğunun gücünü geliştirmek ve onda erkek güzelliğini hazırlamak için ne gerekliyse hepsi. Ne yazık ki ben masa başında çalışmaya alışıktım. Akşamları ışık altında sabırla yaptığım oymacılığın verdiği zevk ve resimler üzerine derin düşüncelere dalma duygusu çoktan başlamış bulunuyordu. Ben sanatçılığımın öncüsü olan bu eğlenceleri bir yana bıraktığım zaman da değişik işler yapardım. Ortalığın altını üstüne getirerek uyumsuz ve düzensiz oyunlar olan hırsız polislik, boğulma, yangıncılık gibi oyunlara kendimi çılgınca kaptırırdım. Onun için vaftiz anam, kendi çekiciliğinden bir şeyler katarak onların nasıl kullanılacağını öğretinceye kadar bütün bu demir ve cilalı şimşirden aletler bana soğuk, ağır, zevksiz ve ruhsuz göründü. O, halterleri büyük bir gururla yerden kaldırır, dirsekler arkaya çekilerek kolların altından geçirilip sırta konulan bu sopaların göğsü nasıl geliştirdiğini gösterirdi bana. Bir gün beni dizlerine oturttu, bir gemi sözü verdi bana. Yombarlarında toplarıyla, yelkenleriyle, bütün donanımıyla tam bir gemi. Denizcilikten söz açıldı mı, vaftiz anan bir deniz kurdu gibi konuşurdu. Ne çanaklığı, ne kıç kasarayı, ne direk halatlarını, ne baba fingoyu, ne de kontra baba fingoyu unuturdu. Bu acayip sözcüklerin ardı arkası bir türlü gelmez, onları sanki bir çeşit sevgiyle söylerdi. Bunlar ona hiç kuşkusuz birçok şeyi anımsatıyordu. Peri değil miydi? Tabii sularda gezerdi. Bu gemi elime geçmedi ama bir şeyden zevk duymam için onun elime geçmesine çocukken bile hiçbir zaman gereksinmem olmadı. Peri'nin gemisi de bir hayli zamanımı aldı. Onu görür gibiydim. Hala da gözlerimin önündedir ama artık oyuncak değil, bir hayalet olarak. Sisli bir denizde sessiz sedasız süzülüyor. Güvertesinde kolları sarkık, büyümüş gözleriyle boş boş bakan hareketsiz bir kadın düşü görüyorum. Yazgıda vaftiz anamı bir daha görememek varmış. Daha o zamandan kişiliği hakkında tam bir düşünceye varmıştım. Hoşa gitmek için yaratıldığını hissediyordum. O bu iş için gelmişti dünyaya. Ne yazık ki aldanıyordum. Sonradan öğrendim ki Marcel, adı Marcel idi, bundan başka bir şey yapmamış ömründe. Yaşamıyla ilgili olarak ancak aradan uzun yıllar geçtikten sonra bir şeyler öğrenebildim. Annemle Marcel, rahibelerin yönettiği bir yatılı okulda tanışmışlar. Ama Marcel'den birkaç yaş daha büyük olan annem, dostluk ilişkilerinde olağanüstü bir ateş ve bir parçada çılgınlık bulunan Marcel ile devamlı arkadaşlık edemeyecek kadar akıllı, uslu ve ölçülü bir kızmış. Yatılılardan şişman, sakin yaratılışlı, alaycı ve dar kafalı bir tacir kızı, Marcel'de en delişmen duyguların doğmasına neden olmuş. Marcel gözünü ondan ayırmaz, dostunun bir sözü, bir davranışı üzerine sel gibi gözyaşı döker, yeminler eder, kıskançlık sahneleriyle durmadan başının etini yermiş. Etüt sahnelerinde 20 sayfalık mektuplar yazarmış ona. O kadar ki sabrı tükenen şişko kız bu kadarının yeterli olduğunu ve kendisini artık rahat bırakmasını istemiş. Zavallı Marcel öyle üzülmüş, öyle perişan olmuş ki annem haline acımış. İşte arkadaşlıkları o zaman annemin okuldan çıkmasından kısa bir süre önce başlamış. Birbirlerine gelip gideceklerine söz vermişler, sözlerini de tutmuşlar. Marcel'in babası dünyanın en iyi insanıymış. Sevimli, zeki ama düşüncesiz biriymiş. 20 yıllık bir denizcilik yaşamından sonra yok yere Bahriye'yi terk etmiş. Herkes şaşmış buna. Asıl onun bu kadar uzun süre Bahriye'de kalışına şaşmak gerekirdi. Serveti az, eli de son derece açıkmış. Yağmurlu bir gün pencereden bakarken karısıyla kızının yürürken uzun etekleri ve şemsiyeleri yüzünden sıkıntı çektiklerini görmüş. İlk o zaman onların arabasının olmadığını fark etmiş, bu keşif çok üzmüş onu. Derhal tahvillerini paraya çevirmiş, karısının mücevherlerini satmış, bir iki dostundan da borç para bulup bada koşmuş. Büyük oynadığı zaman kesinlikle kazandığı için at, araba ve uşak parasını çıkarmak amacıyla büyük kumar oynamış. 8 gün sonra kuruşsuz dönmüş evine. Fakat bu oynama şekline inancı yine de değişmemiş. Bari eyaletinde ufak bir arazisi kalmış elinde. Orada ananas yetiştirmiş. Aradan bir yıl geçince seraların parasını ödemek için toprağını satmak zorunda kalmış. O zaman makineler icat etmeye kalkışmış ve karısının öldüğünün farkına bile varmamış. Bakanlara, millet meclisine, enstitüye, bilgin derneklerine her tarafa planlar, tezler yolluyormuş. Bu tezlerin ara sıra ölçülü ve uyaklı yazıldığı da oluyormuş. Şuradan buradan para bulup yaşıyormuş. Mucize gibi bir şeymiş bu. Marcel bunu doğal buluyor, eline geçen 3-5 lirayla kendine şapka alıyormuş. O zamanlar onun gibi bir genç kızın bu şekilde yaşamasını annemin aklı almıyor. Marcel'in geleceği onu korkutuyormuş ama Marcel'i seviyormuş. Bana belki 100 kere, bilsen demiştir, Marcel o zamanlar ne kadar hoş bir kızdı. Ah sevgili anneciğim, bunu gereği gibi düşünüyorum. Buna karşın bir keresinde bozuşmuşlar. İnce bir duygu konusu neden olmuş buna. Bunu yüreğimizde değerli bir yer tutmuş olanların kusurlarını sakladığımız karanlıklarda bırakmamak doğru olurdu ama başkalarının yapabileceği bu çözümlemeyi benim yapmamam gerek. Yapmamam gerek diyorum ama yapamam da. Çünkü bu konuya ilişkin bilgim oldukça yetersiz. Annem o tarihlerde genç bir doktorla nişanlıymış. Sonra evlenmişler. Bu doktor benim babam olmuş. Marcel'in de çok hoş bir kız olduğunu size her fırsatta söyledim. Her haliyle aşkı soluyan ve solutan bir kadındı. Babam da genç, birbirlerini görür, konuşurlarmış. Ne olmuş bilmem. Annem evlenmiş, bir daha da Marcel'i görmemiş. Fakat 2 yıllık bir sürgünden sonra altın gözlü güzel bağışlanmış. Öyle ki kendisinden vaftiz anam olması rica edilmiş. Aradan geçen süre içinde Marcel evlenmişmiş. Kanımca bunun barışmaya çok etkisi olmuştur. Marcel 7 yaşından başlayarak bir ticaret gemisinde denizlerde dolaşan ve benim zenci ticareti yaptığından ciddi biçimde kuşkulandığım ufak tefek kara kuru bir adam olan kocasına bayılıyormuş. Rio de Janeiro'da malı mülkü bulunduğundan vaftiz anamı oraya götürmüş. Annem bana sık sık Marcel'in kocasının ne biçim bir adam olduğunu düşleyemezsin derdi. Maymunun biriydi. Tepeden tırnağa sarılar giyinmiş bir maymun. Hiçbir dili konuştuğu yoktu. Hepsinden bir parça bilirdi. Derdini gözlerini devirip el kol hareketleriyle bağıra çağıra anlatırdı. Yalnız hakkını yemeyeyim çok güzel sözleri vardı. Sakın onu adalardan falan sanma yavrum. Fransızdı. Brest'te doğmuş. Adı da Dupont'du. Yeri gelmişken size şunu da söyleyeyim. Annem Avrupa dışındaki her yere adalar der. Bu da karşılaştırmalı etnografya alanında çeşitli yapıtların yazarı olan babamı çileden çıkarırdı. Annem, Marcel kocasına aşıktı diye devam ederdi. İlk günlerde evlerine ziyarete gittik mi, sanki onları rahatsız ediyormuşuz gibi bir duygu sarardı insanı. Marcel 3-4 yıl çok mutlu oldu. Mutlu oldu diyorum, mutluluğun zevke göre değiştiğini kabul etmek gerek. Sahi sen o zamanlar çok küçüktün, anımsayamazsın. Yok anneciğim, çok iyi anımsıyorum. Peki, bu yolculuk sırasında kara kocası orada, adalarda kötü alışkanlıklar edindi. Tayfa meyhanelerinde aşağılık yaratıklarla içmeye başladı. Onu bıçakladılar. Bu haber duyulur duyulmaz Marcel vapura atladı. Her işte gösterdiği o olağanüstü sıcaklıkla kocasına baktı. Fakat adam bir gün kan kusarak öldü. Marcel Fransa'ya dönmedi mi anne? Vaftiz anamı bir daha neden görmedim? Bu soru karşısında annem biraz bocaladı. Dul kalınca Rio de Janeiro'da Bahriye subaylarıyla tanıştı. Bunlar onu dile düşürdüler. Marcel hakkında kötü şeyler düşünme yavrum. O başkaları gibi davranmayan ayrı bir kadın. Fakat onu eve kabul etmem biraz zor oluyordu. Marcel hakkında kötü şeyler düşünmüyorum anneciğim. Sen bana yalnızca onun ne olduğunu söyle. Bir deniz teğmeni onu sevdi oğlum. Çok doğal bir şey bu ama böyle parlak bir başarı onu pohpohladığı için bunu her tarafa yaydı. Adamın adını sana söyleyemeyeceğim. Bugün o bir koramiral ve sen onunla birkaç kez akşam yemeği yedin. Ne diyorsun? Ve nokta nokta mı? Şu kızıl suratlı şişko adam mı? Doğrusu anne, o amiral yemekten sonra çok hoş kadın öyküleri anlatıyor. Marcel deli gibi sevdi onu. Peşinden her yere giderdi. Tabii anlıyorsun çocuğum, serüvenlerini ben de pek iyi bilmiyorum. Ama sonu korkunç oldu. İkisi de Amerika'daydı. Neresinde olduklarını sana tam olarak söyleyemeyeceğim. Coğrafya adlarını bir türlü aklımda tutamam. Adam ondan bıkınca bir bahane bulup ayrıldı. Fransa'ya döndü. Marcel orada bekleyip dururken bir küçük Paris gazetesinden onun bir aktrisle tiyatroda sık sık görüldüğünü öğrenince dayanamadı. Ateşi olmasına karşın atladı gemiye. Bu onun son yolculuğu oldu. Gemide öldü yavrum. Zavallı vaftiz ananı bir çarşafa koyup denize attılar. İşte annemin bana anlattıkları. Bu konuda daha fazla bildiğim bir şey yok. Fakat gökyüzünün tatlı bir kurşuni renge bürünüp de rüzgarın hafif hafif inlemeye başladığı zamanlar gönlüm Marcel'e doğru uçar. Ona, zavallı üzgün ruh derim. Yeryüzünün ilk aşklarının beşiği olan kadim okyanus üzerinde dolaşan zavallı göçebe ruh. Sevgili hayalet, aşıklarının en sadığı. Belki de geride kalan tek aşığın seni hala anımsıyor. Yalnızca beşiğimin üzerine eğilmekle bana verdiğin armağan için aziz ol. Düşünce dünyasına daha ilk adımımı atarken, güzelliği anlamaya susamış ruhlara onun verdiği tatlı heyecanları bana tattırdığın için aziz ol. Gözlerimin rengini görmek için yerden kaldırdığın çocuk, sana aziz ol diyor. Bu çocuk, dostlarının en mutlusu, çekinmeden söyleyeyim, sana en candan bağlananı oldu. Sen en fazla ona verdin, ey cömert kadın, sen ona kollarını açmakla uçsuz bucaksız düş dünyasının kapılarını açmış oldun. 3. ayrımın sonu sayfa 37.